Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Zekatı Hakkıyla Eda başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Zekat en temel ibadetlerimizden biridir. Cenab-ı Allah namazda zekatı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde beraber zikrediyor. Onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler buyuruyor. İbadetlerimiz iki kategoride ele alınır. Bedeni ibadetlerimiz, mali ibadetlerimiz. Bedeni ibadetlerimiz bedenle, vücudumuzla yaptığımız ibadetler. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Mali ibadetlerde parayla, malımızla, mülkümüzle yerine getirdiğimiz ibadetler. Zekat, sadaka, kurban gibi. Hac ve umrede her ikisi de var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bedeni ve mali ibadetler yan yana zikrediliyor. Müslümanlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerle Allah'a kulluk yapmak mecburiyetindedirler. Mal verdiyse malımızla, sıhhat, sağlık, afiyet verdiyse onunla Allah'a kulluk etmek mecburiyetindeyiz. Mali ibadetlerimizin temelini zekat oluşturur. Ülkemizde dini eğitim oldukça kısıtlı. Kur'an kursuna gidenler adı üstünde makbul bir namaz kılacakları kadar Kur'an öğreniyorlar. Namazı, orucu öğreniyorlar. Fakat zekatı lazım olduğu kadar tahsil edemiyorlar. Halbuki Müslümanın ilmi halini bilmesi farzdır. Çiftçimizin öşrü bilmesi lazım. Tüccarımızın ticaretinin zekatını nasıl vereceğini bilmesi lazım. Her imkan sahibinin bu hususta yeterli bilgiyi tahsil etmesi, bilmiyorsa sorup öğrenmesi ve tatbik etmesi lazım. Sahip olduğumuz her maddi varlığın zekatını vermiyoruz. Oturduğumuz ev, evimizdeki eşyalar, bindiğimiz araba, dükkanımızdaki alet, edevat, bunlar asli ihtiyaçlar olduğu için zekata dahil değil. Asli ihtiyaçların ötesine geçen maddi ve nami bir kıymetimiz olduğunda da nisap miktarına, yani 80 gram altın veya karşılığına ulaşıncaya kadar da zekat borçlusu olmuyoruz. Malımız nisap miktarını ilk kez aştığında da hemen zekat borçlusu olmuyoruz. Üzerinden bir kameri yıl geçince zekatımızı ödememiz gerekiyor. Burada halkımızdan gelen suallerden anlıyoruz ki şöyle yanlış bir algı oluşuyor. Eve, arabaya zekat düşmüyorsa ev için, araba için biriktirilen paraya da zekat düşmez. Benzer başka sorular. Hac için, umre için biriktirdiğim paraya, çocuğumu evlendirmek için hazırladığım paraya zekat düşer mi? Bunların hepsine zekat düşer. Çünkü zekat hususiyle duran paradan, biriktirilen paradan alınır. Vergi gibi kar üzerinden, işlem üzerinden alınmaz. Zekat günündeki toplam servetten verilir. Zekatın duran, biriken, biriktirilen paradan alınmasının hikmeti şudur. Para dolaştıkça herkese az veya çok fayda sağlar. Piyasadan çekildiğinde ise arz-talep dengesi bozulur ve yaşanan durgunluktan da herkes az veya çok menfi etkilenir. Dolayısıyla para biriktirmenin bir bedeli vardır. O da zekattır. Zekatını vermeden, gerekli şekilde infakta bulunmadan para biriktirenlerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de altını, gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. O gün o biriktirdiği altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak, alınları, yanları ve sırtları onlarla dağlanacaktır diye tehdit vardır. Yani parayı biriktiriyorsan onun zekatını vereceksin. Yani fakirin, fukaranın hakkını vereceksin. Dünyada enflasyonla mücadele için farklı usuller var. Mesela piyasadan parayı çekerek talebi düşürmeye, böylece enflasyonu dizginlemeye çalışırlar. Fakat bunun sonu da fakirin daha fakir düşmesiyle neticelenebilir. Dinimiz ise zenginden fakirlere her yıl belirli oranlarda ticaret malında 1/40 aktarım yaparak bu dolaşımı canlandırmayı hedeflemiştir. ayet-i kerimede bu prensip şöyle ifade edilir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Yüce dinimiz İslam'da ibadetler kameri takvime göre belirlenmiş. Buna dikkat etmemiz gerekir. Mevzu sadece kameri yılın şemsi yıldan 10-11 gün kısa olmasından ibaret değildir. Farziyeti oluşturan tarihte zekat matrahı belirleneceğine göre tam da o günlerde bir büyük satın almak gerçekleştirirseniz, mesela bir ev, bir otomobil alımı, zekat matrahının belirleneceği tarih meselesi çok önem arz edebilir. Çünkü paraya zekat düşüyor fakat kullanım için olan arabaya zekat düşmüyor. Zekat ferdi bir ibadettir. Bir evde beyin ayrı, hanımın ayrı, mükellef olmuş evlatların ayrı maddi birikimleri varsa hepsi zekata ayrı ayrı muhataptır. Hanımın düğünde takılan ziynetleri var. Adam hanımına bilezik yaptırıp veriyor. Yahut hanıma ailesinden ayrıca miras kalabiliyor. Bunların zekatını vermek hanımın vazifesidir. Gençler çalışma hayatına başlıyor, para biriktiriyor. Henüz bekar olmaları onları zekat mükellefiyetinden çıkarmaz. Aynı mantık birikmiş para varsa, nisap miktarını aşmışsa, üzerinden de sene geçmişse zekatı verilecektir. Paranın havaici asliye veya bir ibadet için biriktiriliyor olması, onu zekat gereken bir mal olmaktan çıkarmamaktadır. Zekatın ana paradan veriliyor olmasının bir inceliği de katılım bankasına yatırılan para sualinde ortaya çıkıyor. Katılım bankasının katılım hesabına yatırılan ana paraya zekat düşer mi? Yoksa sadece verilen kar payı kısmına mı düşer? Bir tersinin alet edevatına, dikiş makinesine, bir fabrikanın makinelerine zekat düşmez. Yani bunların maddi değerinden zekat verilmez. Satmayı düşünmediği kiradaki dükkanının maddi değerinden de zekat verilmez. Katılım bankasına yatırılan paraysa bu tarz bir makineye vesaireye dönüşmüyor. Ana ilke istendiği anda çekilebiliyor. Sahibi üzerinde mülkiyet hakkına sahip. Zaten prensip olarak katılım bankaları mudarebeyi esas alır. Yani müşterilerin yatırdığı para sermayedir. Zekat da sermayeden verilir. Kâr da sermayeye dahil olunca ondan da verilir. Lakin gerçek hayatta bir ortaklık kurulsa, sermaye ile makine ve tezgahlar alınmış olsaydı, zekat gününde bunlar zekat matrahına dahil edilmezdi. Çünkü alet edevata dönüşmüş olurdu. Fakat ana parayla işlenecek ham madde veya satılacak mal alınmış olsaydı, onlar da zekat matrahına dahil olurdu. Çünkü sermaye mahiyetini devam ettirmektedir. Zekatın kârdan değil sermayeden veriliyor olmasının bir neticesi de şudur. Bir kişi zekat günü geldiğinde geçen seneye göre zarar etmiş, servet kaybına uğramış olsa da zekat verir. Mesela kişi bir market işletiyor. Marketindeki mallar geçen sene 1 milyon 200 bin TL ediyordu. Bu sene 1 milyon TL'ye düşmüş. O kişi yine varlığının zekatını verecek. Geçen seneden beri malının azalmış olması, zarar etmiş olması onu zekat borçlusu olmaktan çıkarmıyor. Çünkü zekat sermayeden veriliyor, kârdan değil. Zekat sermayeden alınan bir haktır. Fakirin, fukaranın hakkıdır. O sermaye sizin elinizde olduğu sürece onun zekatını vereceksiniz. Gayrimenkuller, arsalar, dükkanlar bu noktada dikkat edilmesi gereken mallardandır. Kişi bir gayrimenkulü niçin alıyor? Satmak için. O zaman almak ve satmak ticarettir. Ticaret için almışsa o gayrimenkul de tüccarın dükkanındaki mal gibi, sermaye gibidir. Fakat kendisi oturmak, ziraat yapmak, ailesiyle yazlık olarak kullanmak, üzerine kendi işleri için fabrika inşa etmek gibi niyetlerle satın aldıysa, bu mal zekat matrahına girmez. Kiraya verilmişse, kirası zekat matrahına girer. Böyle bir malı satmak için harekete geçtiği anda yine ticaret malına dönüşür. yatırım için, yani ileride satmak için aldığı halde, arsaya zekat düşmez düşüncesiyle o büyük yatırımları zekattan kaçırmak kesinlikle doğru değildir ve fakirin hakkını gasp etmektir. Bugün stokçuluk, kara borsacılık telin ediliyor. Stokçuluğun en telafi edilemez olanı arsa stokçuluğudur. Birileri ayçiçek yağını stoklasa, devlet gümrükleri indirir, ithalata izin verir, böylece yağ konusunda stokçuluktan doğan fiyat artışını dizginler. Fakat arsa stoklayanlardan dolayı meydana gelen ev fiyatlarındaki artışa devlet ne yapabilir? Bu mevzu biraz da yenidir. Çünkü Osmanlı döneminde sadece imara açılmış yerlerdeki gayrimenkuller alınıp satılabilirdi. Zirai araziler devletin miri malıydı ve şahıslara tahsis edilirdi. Şimdi dağlar taşlar alınıp satılır oldu. Bunların satılmak niyetiyle alındığında zekata dahil olduğunu unutmamak gerekir. Gayrimenkul zengini olup nakit fakiri olan insanlar vardır. Yani arsalarının tahmini değeriyle zekatı vermeye teşebbüs ettiğinde o kadar nakit parası çıkmıyor. Bu kişiler şu yolu kullanabilirler. 1000 metrekarelik bir arsa var. Hicri 1446'da almış. İleride satmak üzere aldığı için zekata dahil. Hicri 1447'nin zekat günü geldiğinde onun zekatını nakit olarak vermekte zorlanacaksa, o arsanın %2,5'unu yani 40'ta 1'ini zekata ayırır. Tabii bunu Allah için sağlam bir söz vererek yapması lazım. 1448'in zekat günü geldiğinde 975 metrekaresi kendisine ait olan arsanın yine %2,5'unu ayırır. Sonunda arsayı sattığı gün zekata ayırdığı yüzde kaça geldiyse onu zekat ehline ulaştırır. Böyle gayrimenkullerin değerini hesaplamakta da güçlük vardır. Zamanında yılı içinde vermek istiyorsa piyasadaki ortalama fiyattan zekatını hesaplayıp ödemelidir. Zekatın sermayeden ödenmesinde dikkate alınması gereken bir mevzu da borçların matrahtan düşülmesi meselesindedir. Asıl olan zekat gününde servetin hesaplanıp borçların düşülmesi, arta kalandan zekatın verilmesidir. Mesela kiraya verdiği dükkanlarından yıllık kira alan ve bununla geçinen bir kişi düşünelim. Bu kişi bu meblağdan yıl içindeki masraflarını ve ödemelerini düşerek hesaplama yapar. Fakat geçimi için aylığı olan bir kişi bunları düşmez. Fakat çok çeşitli borçlar vardır. Uzun vadeli, yıllar süren ödeme planları vardır. Bu durumda borçlarını ancak vadesi gelmiş olanlar matrahtan düşülür. Günümüzde iş adamları, fabrika, makine, yenileme ve benzeri sebepler üzerinden daima büyük borçlar içindedir. Bolluklar içinde yaşarken kağıt üzerinde neredeyse zekat almaya ehilmiş gibi borçlu bir bilanço çıkarıp zekattan kaçmak ve kaçınmak kabul edilemez. Bu tarz karşılığı servete katılmış olan borçları matrahtan düşmemek gerekir. Zekatın fukaranın hakkı olduğunu unutmamak lazımdır. İşlerini geliştirmek için girilen borçları, zekat matrahından düşmek, işini büyütmeyi fakir fukaranın sırtına yüklemek demektir. Rabbimizin buyruğunu daima hatırda tutalım. Onların, Müslümanların, mallarında sail ve mahrumun, yani isteyen ve istemeyen muhtaç kimselerin hakkı vardır, payı vardır. Alacaklar, bu noktada bir sual de şu, alacaklarımızın zekatını verecek miyiz? Alacağı iki türlü tasavvur etmeliyiz. Karz-ı Hasen olarak verdiğimiz borç. Bu tür alacaklar, borcu veren kişinin her an istifade edebileceği mal olarak görülür. Çünkü bunlarda bir tarih zikredilmişse de bağlayıcı değildir. Yani nasıl bir kardeşimize şarj cihazımızı ödünç versek, fakat hemen ardından kendi telefonumuzun şarjının bittiğini görsek geri isteriz. Karz-ı Hasen olarak verdiğimiz paralar halen bizim mülkiyetimizde olan paralardır. Fakat bu grubun içinde zayıf, ümit kesilen alacak haline gelenler vardır. İstediğimiz halde kişi sıkıntıda olduğu için alacağımızı ödememiştir. O takdirde bu meblağın zekatını vermeyiz. Burada konuyla alakalı bir soru da şöyle. bu alamadığımız alacakları zekattan düşebilir miyiz? Zekat bir ibadet olduğu için niyet gerektirir. Biz parayı o şahsa verirken borç niyetiyle verdik. Şimdi ise zaten alamıyoruz. Dolayısıyla alamadığımız bir parayı zihnen zekata saymak doğru kabul edilmiyor. Fakat meşru şekilde borçlanan sıkıntılı kardeşlerimize yardımcı olmak lazımdır. Bunun niyeti de gerçekleştirecek mizansenini oluşturmak gerekmektedir. Maalesef akraba arasında bu işlere bir netlik kazandırılmıyor. Veren istemeye utanıyor. İsteyip de alamasa matrahtan düşsün, fakat istemediyse ona gelmeyen alacak deme şansına sahip değil. Para, borç, hediye, bunlarda bir netlik olması gerektiğine dair bir hatıramı paylaşayım. Bir iş adamı dedi ki, "Babam bana 1 milyon TL verdi. O hediye ediyor ama ben borç olarak kabul ettim." Dedim ki, "Bunu netleştirmek zorundasınız. Aksi takdirde baban, hediye verdim diye o paranın zekatını vermez. Sen de borç olarak aldım diye zekat matrahından düşersin. Ortada fakirin hakkı ziyan olmuş olur. O para hediye ise sen, borçsa baban zekatını vermelidir." İkinci tip alacaksa, bir akitten doğan alacaktır. Onun vadesi bağlayıcıdır. O vade gelmeden o para üzerinde tasarruf edemiyorsunuz. Dolayısıyla zekat gününüzde henüz elinize geçmediyse zekata dahil etmezsiniz. Zamanımızda aslen bir borç vesikası olduğu halde çek ve senetler üzerlerinde tasarruf edilebilen, yani alışverişte kullanılan maddi evraktır. Bunların da zekatı verilmelidir. Görüldüğü üzere meselenin oldukça tafsilatı ve teferruatı var. Dünyevi işlerimiz için danışmanlık aldığımız gibi bu hususlarda da ilim ehline danışmayı ihmal etmemeliyiz. Zekatı ifa, ahirette karşımıza çıkacak bir hesaptır. Öyleyse ona ehemmiyet vermeli, daima fukaradan yana inisiyatif kullanmalıyız. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız hayırları, infakları, eda ettiğimiz ve edeceğimiz zekatları dergâh-ı uluhiyetinde makbul eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı "Zekatı Hakkıyla Eda" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Cahit Özdemir imzalı "Ayların Sultanı Ramazan-ı Şerif" başlıklı yazımızı aktaracağız. Ömrü olanlar mübarek 3 ayların sultanı mesabesindeki bir Ramazan-ı Şerif'i daha idrak etme saadetine kavuştular. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususa işaret babında 3 aylar geldiğinde, "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur" duasını tavsiye buyurmuştur. Zaman, ahiretin tarlası mesabesinde görülen bu dünyada insanın en değerli sermayesidir. Vaktin her anı, dünyanın bütün serveti verilse geri alınamayacak kadar değerlidir. Bir atasözünde, "Demir tavında dövülür" denilir. Keza tarla da tavında ekilir. Bu cümleden olarak ruhaniyet de mübarek 3 aylarda ve muhtevasındaki mübarek vakitlerle tava gelir, niyet ve gayret edilirse güzel semerelerle kemaliyette mertebeler kat etmek imkan dahiline girer. Hele ayların sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayını anlatmaya kelimeler yetmez. Bu ayla alakalı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır" buyurur. Bu ayın yüksek faziletine dair de, "Eğer kullar Ramazan ayındaki faziletleri bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi" buyurulur. Milletimizin bu aylara hürmeti fevkalade yüksektir. Öyle ki nahoş davranışlarıyla bilinen bazı kişilerin bile bu aylara olan hürmetleri takdire şayan olur. Vatan sevgisinin zirve yaptığı Çanakkale Harbi'nde bir asker mektubundan öğrenilen bir Ramazan hatırası şöyledir. Benim güzel kızım, evvela gözlerinden öperim. Bugün Temmuz ayının 14'üdür. Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Efendi fetva yayınlamış. Çanakkale cephesinde harp eden askerin oruç tutmamasına ruhsat vardır. Lakin benim içim rahat etmedi. Gece nöbette siperin önünde iki kök çiriş buldum. Allah'ın hikmeti nasıl kalmışsa onca harabatın içinde. Onunla sahurumu yaptım, lakin kimseye söyleyemedim. Bütün gün yeni siperler kazmakla iştigal ettik. Bir kerecik bile susamadım. İftara doğru düşman taarruzu artırdı. İçimden iftar etmeye fırsat kalmayacak diye geçti. Sonra komutanın emriyle bütün atışlar birdenbire durdu. Siperlerden birinden bir asker çıktı. Düşman taarruzuna aldırmadan "Allahu Ekber" diye akşam ezanını okumaya başladı. Yanıma döndüm, elden ele dolaşan mataralar vardı. Bir yudum içen yanındakine veriyor. En son bana geldi, dudaklarım titredi. Ben de diyordum ki, bir tek baban oruçludur. Lakin bütün bölük oruçluymuş. İçime bir ateş düştü o an. Ben o iki çirişi yedim ya, bunca insan sahursuzken ben onları nasıl yedim? Ben şimdi kardeşlerimin hakkını nasıl öderim? Erzurumlu'nun, Darendeli'nin, iftarını yapmadan şehit düşen Yenicelinin hakkını nasıl öderim? Arifler orucu 3 derece olarak sınıflandırıyorlar. Bunlar, avamın orucu, yeme içme gibi orucu bozan hususlardan kaçınmaktır. Havasın orucu, kulak, göz, dil, el, ayak vesaire azaları günahtan uzak tutmaktır. Ehassül havasın orucu, Allah'tan başka her şeyi kalpten uzaklaştırmaktır. Şüphesiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu, ayların sultanı olan bu ayda ruhaniyetin kazanacağı kemalat, orucun taşıdığı bu keyfiyet nispetinde olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Ayların Sultanı, Ramazan-ı Şerif başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2026 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.